Ayrım 6, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 92, bölüm 20. İçimin kupkuru derinliklerini unuttuğum bir arzunun ılık neşesinin aktığını hissettim. Tenimin alev alev yandığını, içimin hop ettiğini hissettim. Gözlerinin esiri olmuş ben, ellerini vücudunun üstümde ve içimde hayal ettim. Ağzımın içine sıcak dilini, yumuşak dudaklarının bana dokunmasını arzuladım. Toplantı çok çabuk dağıldı. Ancak hizmetkarım Krallera'nın gelip beni bileğimden tutarak salondan çıkarması gerekiyordu. Gözlerimi o güneşten uzaklaştırmak, gökyüzüne elveda demek kadar acı verici olmuştu. Dairemden içeri girer girmez nefes nefese aynanın karşısına koştum. Onun dalgalı yüzeyinde bir fahişenin gülünç yüzü belirdi. Oyun ağır kıyafetler, gösterişli mücevherler modaydı. Ve ben artık kendi görüntümle ilgilenmediğim için halkın içinde çıkmam gereken durumlarda kendimi kölelerin ellerine bırakıyorum. Bildiklerini yapmalarına izin veriyordum. Kuzey Yunanistan'dan getirtilmiş bukdeli postişin yukarı kaldırdığı, karmaşık modeli ve sıkıca toplanmış saçlarımın aralarında inciler vardı. Kollarımdaki bilezikler bileklerimi ağırlaştırıyordu. Boğazımın çevresindeki altının parıltısı karşısında dehşetle irkildim. Sonunda bana bir de gerdanlık takmışlardı. Öfkeyle üstümdeki her şeyi fırlatıp attım ve bağırarak kendimi boş su teknesinin içinde buldum. Yüzümden bana ait olmayan o maskeyi yıkayıp çıkarmak, benim olmayan o bukleleri parçalamak, Achilles ve Diomedus'un aşık olduğu o güzel Helen'i yeniden bulmak istiyordum. Hayır diye mırıldandı aklımdaki Achilles'un sesi. Ben sadece ateşten bir ruha aşıktım. Ama sesini yankısı şimdiden her şeyi tüketmiş olan o yeni ve yakıcı alevin içinde kayboldu. Kallira diye haykırdım. Bir yandan da üstümdeki elbiseyi bir an önce parçalamak için iğnelerini sökmeye çalışıyordum ve Kallira eşikte durup sakin bir şekilde bana baktığında öfkem çoktan iki bileziği parçalamış ve elbiseyi yırtmıştı. Köle gülümsüyordu. Kuzeyden geliyordu. Gelin hanımefendi, bir banyo size iyi gelecektir. İlk sezgim onu bir güzel dövmek oldu ama sonra onun hafifçe gülümsemesine nasıl göründüğümü fark ettim ve gülmeye başladım. O da benimle güldü ve beni kaldırmak için elini uzattı. İtaat ettim ve onu izleyerek diğer odaya geçtim. Burada daha da önceden sıcak ve kokulu bir banyo hazırlanmıştı. Kendimi yavaşça suya bırakırken köylerin en mükemmeli diye fısıldadım. Aynı esnada o da bir süngerle yüzümü temizliyordu. Su karnımın kırmızılığını, pudranın beyazlığını alıp götürürken ve arkadaşların da diye ekledim. Kallira havluyu uzatırken bana minnetle baktı. Beni ve saçlarımı kurulaması için yatağa uzandı. Daha sonra yağ almak için uzaklaştı ve o kapıdan çıkar çıkmaz Paris'i düşünmeye devam ettim. Tuninin kenar kıvrımları altındaki kalçaları, dizleri ve ayak bilekleri. Hayali bir dalga gibi beni sarıyor. Daha önce hiç bilmediğim bir kuvvetle beni örtüyordu. O gece ona gerçek yanını göstermeliydim. Onu o can sıkıcı alımlı kadının derinliklerini bulup çıkarmalı, bir zamanlar kendisine ait olan ışığa ve zafere taşımalıydım. Hayatımın 10 yılı bir mum gibi tükenmişti. Ama artık hayır, artık yeter. Kalira'nın geri döndüğünü fark etmedim. Elleri hafif dokunuşlarla vücudumda geziyordu. Deride durmayan tüm gerginliği çözüp, sonra da zihnin yorgunluğunu alan, kasların derinliklerine inen bir okşama. Sanki doğal hareketleriymiş gibi parmakları kalçalarıma indi ve aralarında saklanan nemli yumuşaklığı buldu. Ürperdim. Dudaklarını omuzlarımda gezdirdi. İçimdeki yoğun arzular ikimiz de içinde boğurdu. 9 sene önceki elbiselerini bulmak için bütün çekmeceleri boşalttı. Artık modası geçmiş basit veya şık tunikler ama onları bulmak ikinci bir deri bulmak gibiydi. Gözlerinin altına ince bir sürme, saçların arasında koyu sarı ince taneleri, Helen'in dudaklarının karmina ihtiyacı yoktu. Aynada hatıralarımdaki gölgenin ete bürününü görünce gülümsedim. Evet bu Helen'dı. Güzel, kışkırtıcı ve ziyafeti düşündükçe sinirli. Kalira gülümseyerek koluma tek bir mücevher taktı. Yılan biçimdeki gümüş bir bilezik. Kallira, Kallira, halkının arasında bir prenses idi ve bunu elinden almış olduğumu bilseydim onu tekrar aralarına gönderirdim. Ama ben egoisttim ve o daima gülümsüyordu. Köller gibi sadık değildi ancak anlatmayı bilemediğim bir bağla bana yakındı. Garip ve zorunlu bir şekilde birbirimize aittik. Bu nedenle aşırı yemek ve içkiden iyice ateş basmış adamlarla ağzına kadar dolu Megaron'da karşılaşmadan önce biraz rahatlamam için beni tutup bahçeye çıkarmasına ses etmedim. Şehrin seçkin genel evlerinden gelen dansözlerin zafer edasıyla içeri girmesinden hemen önce onlardan uzaklaşmam gerekiyordu. Evet, Sparta'da genel ev çoktu, söylendiğine göre bunlar Yunanistan'ın en iyi genel evleriydi. Basit tahtadan yapılmış kapılı kapıların arkasında sıradan vatandaşlara bahşedilmeyen lüks ve zevkler saklanıyordu. Bu gizli saklı çılgınlık kralın masasında yapılıyorsa adı politika oluyordu. Omzumda bir şalla açık havaya çıktığımda gün batımı daha önceden de tanıdığım bir morluğun içinde gözden kayboluyordu. Tenimde bir sızı ile aynı gökyüzü altında çok uzun zaman önce Diamandos'un gelip beni bulmasını hatırladım. O da şimdi geri dönmüş olan hayallerimi avlayan o da hiç kimseye aldırmadan taht sonuna atla girmişti. Sessiz sedasız geceye dönen bu akşamda hayaletim neredeydi? Ağaçların arasına inip Evratos'a doğru uzayan o gölge miydi? O sabaha kadar ben de zayıf ışıklarla canlandırılan ölümün sisli bölgelerinde dolaşıp durmuştum. Ama sonra Paris'i görmüştüm ve hayat ona biçilen değere itiraz etmişti. Ölümün kısa aralıkları devamlı yaşanabilecek yerler değiller. Sonunda bir seçim yapılmalı. Arkamdan gelen birini duymayı beklemiyordum. Ama yine de buna şaşırmadım. Emin bir yürüyüş, rahat bir ses. Helen, döndüm. Beni örten hiçbir maske yoktu. Sadece kendi seçtiğim bir elbise. Trail Paris gülümsüyordu. Silah taşımıyordu ama tek bir zarif hareketle yere düşebilecek kısa bir manto giymişti. O gece şöleni gitmeyecekti. 21. Et yabancı, ten yabancı, damarların içinde dolaşan kan yabancı. Paris bana dokunda kar gibi eriyen kaslar yabancı, onlarken uyuşan sinirler yabancı, aklımda durmayan veya daha basit bir dille onun yanında asılı kalmış zamanda yatışmış düşüncelerim yabancı. Paris'in dönümü, hayatımın en acılı mevsimi. Birkaç gün içinde hayaller ve ümitler doruklara çıkıyor, sonra da yavaşça gerilemeye başlıyor. Birlikte, her gece, her gün. Paris gidişini erteliyordu. Bir pervane ya da ince bir tül gibi etrafına yaydığı çekiciliği ve şakalarıyla kralı büyülüyordu. Birlikte şölen yemeğine oturduğumuz zaman benim gözlerimde bir tanrı gibiydi. Yemekten sonra köylülerin tadını çıkarıyordu ama önemsemiyordum. Mellos'un memnuniyeti ve onu kuşkulandırmamak içindi. Beni bulmak için bahçeye ya da odama geldiğinde ise sadece ben vardım. Bir tek ben. Bütün elbiselerimi gözlerinin önüne seriyor ve yenilerini ısmarlıyordum. Paris Sparta'da 4 ay kaldı ve her gün için dişleriyle üzerimden çıkarıcı yeni bir elbise, aşk dediğim o şeyin aceleciliğiyle mermere düşen yeni bir mücevher. Akilos'un hiç kullanmadığı kelimeyi Paris, bir törendeki çiçek yaprakları gibi avuçlar dolusu saçıyor, yeşeren bir çiçek gibi kulağıma fısıldıyor, nehrin ötesindeki boş kırlarda at sürerken haykırıyordu. Menelaus görmüyordu veya bir kez daha görmekten kaçınıyordu. Aptallığın içinde hareketsiz, Troya'ya olan korkusu ağzını tıkamış, belki sonunda kendi kısır soyunun üretmeyi beceremediği bir erkek evlat ümidiyle susuyordu. Ancak Paris'in saltanatı çabuk bitmişti. Bunu hızla değişip gemilerin denize açılma mevsim sonuna getiren zamanda, elçilerin komutanı Amfitryon'un kolunun altında at kılı takılı miğferi ve doğruna inandığı sonsuz kararlı ile koridorlarda bir aşağı bir yukarı sabırsız gidiş gelişlerini okuyordum. Paris gitmeye ikna etmişti. Bunu biliyordum. Benim mükemmel zannettiğim zavallı çocuk aşığım, sahte altınla kaplanmış zavallı aşkım. Ama ben bunun farkında değildim. 9 yıllık Paris'in verdiği ümitsiz açlıkla tanrıların ellerinden saatleri çalıyordum. Paris her gün bir başka Helen görsün ve asla sıkılmasın diye kendimi incilere, karminlere boğuyor, kasanın dibine darı ekiyordum. O gülüşün gümüş kaplı girdaplarında, o yabancı dokunuşun alevinde, sessizce hayallerinden uzaklaşıp aynanın dibinde yatan, unutulmuş gerçek görüntüsüne her an biraz daha uzaklaşan bir Helen. Helen, Helen, nereye gidiyordun? Bilmediğin, anlamadığın bir şeye, Hermione'nin balık hafızasını ödünç almıştım. Ne olduğumu, ne olmam gerektiğini her gün biraz daha unutuyordum. Sonunda kader bana nasıl bir hediye layık görecekti? Bana umudu siyah yelkenlerle gelen bir gemi getirdi. Atlı haberciler sessiz Poliponis'e acılarını haykırarak sarayın avlusundan içeri girdiler. Kral ölmüştü. Menelaus'un gitmesi gerekiyordu. Başka ne yapabilirdi? Girit'in uzun soluklu dostunu unutmak ve yası görmezden gelmek mi? Henüz birkaç ay önce kral, ona ne kadar muhteşem hediyeler göndermişti. Dudakları Menelaus'un vücudu üzerine hızla geziniyor, bugüne kadar hiç hissetmedikleri içten bir şehvetle onu adeta yiyordu. Menelaus inliyor, kıvranıyordu. Vücudum üzerinde kayarken ellerim onu okşuyor, dudaklarım kulağına duygulu sözcükler fısıldıyordu. Menelaus! Bacaklarım onun için açılırken nefret ettiğim ismini okşarcasına söyleyişim gibi boğuk iniltilerim de yalandı. Menelaus! Bir başkasını düşünerek kavisleşen sırtım, onun sırtına geçmiş tırnaklarım. Çığlıklarımda bir zafer vardı. Çünkü karnımı çıkık karnı altında ezilirken biliyordum ki onu yenmiştim. Sesimde sahte bir tatminin bitkin tınısıyla inledim. Gidecek misin? Gideceğim. Gırtlağımdan şehvetli bir iç çekiş çıktı. Tırnaklarım kalçalarını tırmaladı ve onun altına tekrar kıvranmaya başlayan etimin mis gibi kokan denizinde her türlü şüpheyi unuttu. 22. Kral yola çıktı. Paris onunla birlikte hareket edemediği için özürlerini bildirdi. Ne yazık ki gemisi henüz hazır değildi. Ama elbette ilk gün içinde yelken açmış olacaklardı. Mevsim neredeyse bitmek üzereydi. Spartalıların konukseverliği her ne kadar beklenenin üstünde olsa da yolculuk için gereken son rüzgarın kaçmasına izin veremezlerdi. Merdivenlerin bitiminde Menelaus'u Girit'e götürecek, konvo ile onları uğurlamak için savaş düzeninde sıralanmış Troyalılar arasında uzun bir vedalaşma oldu. Prensin kısa bir süre sonra yola çıkmak için verdiği söze rağmen kaşları çatılmış Amfitryon'un yüzü asıktı. Yaz sonu hafif rüzgarında başım ve boynum bir şalla sarılı, yapmacık bir mağrurlukla Menelaus'u öpmek için eğildim. Biraz keyifsizim akşam, öksürüyorum. Ümit edin ki geçsin. Bir adım geri çekilerek onun arabaya binmesine izin verdim. At değil, Spartalıların tembel kralı için bir araba. Avluda toplananların eliyle selamladı. Kolun altındaki miğferiyle Amtrion'un ve onun aynadaki yansıması kadar kusursuz bir kopyası olan haşim bakışlı Menippos'un yan yana durmaları tesadüf eseri değildi. Menippos sarayı ona emanet etmişti ve Menippos sarayın yakınlarını boşboş gezen bir kurtu gözleyen bekçi köpeği gibi Paris'i dikkatlice süzüyordu. Umursamaz gibi görünse de gerçekten ne istediğini çok iyi bilen bir köpek gibi. Onun şüpheden iyice şişmiş bakışlarının sırtını sıyırdığını hissediyordum. O zaman bir öksürük krizine yakalanmış gibi boynumu eğerek yüzümü şalımın kıvrımlarını gizlemeye yeğliyordum. Menelaus son bir kez beni selamladı, bakışı geride bıraktı. Sadık kraliçesinin kendisini bir an önce yatağına geri dönmesinden başka bir beklentisi olmadığına ikna olmuş, mağrur ve mutluluk saçıyordu. O gece bile izin verdiğim, dizginlenmemiş zevklerimi hatırlayınca utançla bakışlarımı indirdim ve Menelaus tatminkar bir fatih edasıyla sürücüye hareket etmesini işaret etti. Şalımın kıvrımları arasında onun uzun yol boyunca uzaklaşmasını izledim. Başarının zehri damarlarımı ısıttı. Aptal gitmişti ve benim zaferim yakındı. Kralı uğurlamak için orada toplanmış olan konsey üyeleri işlerinden söz ederek uzaklaşırken ben de koşarak merdivenleri çıktım. Muhafızların komutanına öksürerek kendimi iyi hissediyorum Menippos dedim. Görevliye söyle misafirlerle o ilgilensin. Ben kendimi yatağa atacağım. Menippos sert bir şekilde başını eğdi ve ben de hiçbirinin yüzüne bakmadan hafifçe dizimi kırarak Troyalıları selamladım. Sadece Paris'in gülümsemesi hiç değişmedi. Daha önceden anlaşmıştık. Daireme gelir gelmez kapıyı kapatıp kölelerimi çağırdım. Etra ve Kallira'dan başka hiç kimseyi götürmüyordum ama diğerlerini de Hermione'nin hizmetine veriyordum. Hepsi onaylarcasına başlarını eğdiler. Onlara her zaman iyi davranmıştım ve bu son ricamı yapabilirlerdi. Ağızlarını sıkı tutmalarını ve sular durulduktan sonra özgürlüklerini satın alabilmeleri için onlara yeterince mücevher bırakıyordum. Buradan gittiğim zaman kuvvetli bir öksürük nedeniyle yatakta yatan Hermione'ye göz kulak olmaları için onları zorla onun yanına gönderdiğimi söylemelerini emrettim. Tek tek hepsini kucakladım. Ellerine mücevher dolu keseleri bırakırken hepsi önünde minnettarlıkla sıralandılar. Gittiklerinde en sadık hizmetçilerimle baş başa kaldım. Etra sakin bir sesle "Buna emin misin hanımım?" diye sordu. Daha önce hiç olmadığım kadar hayatta ellerimi almaya karar vermek için önce ölümü tanımam gerekirmiş. Sustu, yaşlı ve bilge bir kadındı. Bundan önce çok hayatlar yaşamıştı. Sessizce bavulumu hazırlamaya gitti. Kallira beraberimde götüreceğim bibloları, tarakları, tülleri, zarif ve pahalı şeyleri seçmek üzere yanımda kaldı. Bir divanın üstüne yan yana oturup kalın kumaşlara, tanrı heykellerini ve antik Mısır aynalarını sarmaya koyulduk. Onları içine koyacağımız sandık yanımızda açık duruyordu. Onu yavaş yavaş doldururken hiç konuşmadık. Gün pencerenin ötesinde sönüp gidiyordu. Son kızıl ışıklar da duvarların üzerinden çekildikten sonra Kalira'nın parmakları tesadüfmüş gibi paketlerin üstünde durdu, başını kaldırdı. Hararetli bir sesle ona "Her şey yolunda mı?" diye sordum. Hayatımın ucundaki bu zaman ne bana ne de ona aitti. Sadece geçip gitmesi gerekiyordu. Gözlerini tekrar yere indirerek sakince "Sparta'daki son gece," dedi. "Özleyecek misin?" "Neden özlemem gereksin ki?" Sesi mağrur çıkmıştı. Sparta onun esaretinin şehriydi. Ellerini tuttum. "Sparta'dan uzakta güvende olduğumuz zaman sana özgürlüğünü vereceğim." Reddedercesine başını salladı. "Henüz değil. Özgür öleceğim Helen. Ama benim özgürlüğüm hala çok uzakta. Seninle gelmeliyim. Yüreğim bunu söylüyor. Acelem yok." Sandığı örtüsünü sağlamlaştırmak için deri kayışlarla bağlarken günün alacakaranlığında gülümsemesi çok güzeldi. Etra gelip kendisinin hazır olduğunu haber verdi. Bavullar onların basit deri torbalarıyla birlikte yatağın altına saklandı. Pelerinler ve hatta ayakkabılar bile hazırdı. Yola çıkmaktan başka yapacak iş kalmamıştı. Kapı çalındı. Akşam yemeğimi getiren iki köleydi. Çok az yedim ve sonra çalıma sarınarak bahçeye çıktım. Günün son ışıkları da sönmüştü. Ziyafet salonundan gelen gürültülü ışıktan başka bir şey yoktu. Görevli tabii ki elinden geleni yapmıştı. Troyalılar adına verilen ziyafet, kral ve kraliçenin yokluğunda mükellef olmalıydı. Paris salonunun ortasında sarhoş bir halde uyuklamaya başlamıştı. Muhafızlar onu taşıyarak odasına götüreceklerdi ve Menelaus'un olmadığı o gece kendinde beni gözetmekten daha çok hak gören Menippos hiçbir şeyden şüphelenmeyecekti. Paris. Onun yüzünü gülerken hayal ettim. Ağzına kadehi götüren köşeli parmaklarını. Damarlarımda onu görmenin sabırsızlığı yanıyordu ve kalbim kesinlikle biliyordu ki önceden yaşadığım aşklar buna hazırlıktan başka bir şey değildi. Diamandus, Achilles ve benim isimsiz hayaletim zeytinlerin biçimsiz gövdeler arasında yürüyorlardı. Achilles'a bana kaçmamızı söylediği zaman hayır demiştim ama o zamanlar zayıftım. İçimde boş yere harcanmış bir hayatın ve şu anki sıkıntımın, onarılmaz korkunun derin bilinci yoktu. 10 yıllık bu ölü hayat bana öğretmişti. Şimdi sönmeden önce yanacaktım. Aşağıdan ağaçların ötesinden gelen Evratos'un mırıltısını dinledim. Pür dikkat kesilmiş kulaklarımda bir gürültü bir yankı haline alana dek değişen bir çağlama sesi yarattı. Neler yaşandığını anlatan bir anı ve müzik, bir şarkı. Kefalion'da 2 sene önce bir başkasının çocuğunu doğururken ölen Leda'nın kayıp sesi. Kaybolan hayaletimin ayak sesleri, geçen zamanın ağır yorgunluğu, Sparta'nın ruhu. Perisiz ve hatta tanrısız Evraton'un şarkısında, suyun taşın üstündeki gürültülü sessizliğinde bunların hepsini ve hatta daha fazlasını dinledim. Bir gün çok uzun bir zaman sonra Sparta yıkılmış, nehir cesetlerle tıkanmış olacak ve o sesten geriye yassı bir mırıltıdan başka bir şey kalmayacaktı. Ama bu gece hayır. Sessizce geceye dönen bu akşamda Evratos benimdi. Tamamen gitmeye karar verdiğim bu gecede sadece şarkı söyleyen bir nehirdi. Şarkısı hüzünlüydü. Çünkü bir daha asla buz gibi damlacıklarını tenimde hissetmeyecektim. O fon müziği bir daha asla hüzünlü akşamlarımda beni sakinleştirmeyecekti. Evratos benim sınırım ve yarınki kaçış yolum. Kızgın akıntısında çakıl taşları denizin merhametli ölümüne varana dek vadiye doğru sürükleniyorlardı. Su, toprak ve taş. Evet işte bu benim ruhumdu. Taştan bir ruh. Evratos gibi. 23. Onu görmeye gittiğimde Hermione'nin gözleri ateş içinde yanıyordu. Duyamadığım bir şeyler geveledi. Su kasesini ağzına doğru yaklaştırdım. Suyu içmek için dudaklarını uzattı. Sonra elimle desteklediğim başını ellerimin arasında bıraktı. Yüzüne baktım. Narin ve yuvarlak yüzlü bir kız çocuğu. İnce telli ve sarı saçlar ama açık renkli kirpiklerin altında Achilles'un acımasız göz bebekleri ve burnunun şeklinde onun sertliğinin izleri. Menelaus'tan hiçbir şey almamıştı. Hiç kimsenin onun şüpheli kökenini anlamamasına şaşırıyordum. Ama bu yaşlarda böyle bir yerde hiç kimse bir kız çocuğuyla ilgilenmezdi. Erkekler her zaman aynıdır. İstemedikleri şeylere inanmazlar. Katlanamayacakları şeyleri de istemezler. Sonuçta Helen ve Menelaus'un kızı Hermione bizim yanlış birleşmemizin kötü yıldızı altında doğmuştu. Agamemnon ve Clytemnestra'nın yeğeni, kanında uğursuz bir soyun izleri. Ensest ve unutulmaz aşıklar. Castor ve Pollux'un yeğeni. Geriye Achilles'un ne yapacağını, hala belirsiz olan kaderinin ne renk olacağını görmek kalıyordu. Ama hiçbir kader o körpe ve balık eti vücuttaki, o yuvarlak yanaklardaki tanrıların gözlerini değiştiremezdi. O gece Hermione'ye bunun son kez olduğunu düşünerek baktım. Paris onu istemiyordu. Kendi evlatlarını istiyordu. Onun işlerine zalimlik olmayan gözlerine ve kibar burun yapısına sahip olan evlatlar. Bense kızımın bana hiç anne demeyen birinin aldatıcı hatırası çabucak silinecek diye kendi kendimi kandırıyordum. Ona kötü kadın olduğumu, öldüğümü söylerlerdi. Ama yine de elveda ve sabır. Doğduğunda yeni bir mutluluğun anahtarı olacağını sandığım, gözleri ateşler içinde yanan kız. Seni Paris'e meydan okuyup pelerinle sararak kaçmaya karar vermek için çok erken olan bir zamanda bıraktım. Yanaklarını okşadım ve dudaklarım uzun bir süre onun nemli teninde gezdirerek ter içinde kalmış alnını öptüm. Kızımla ilgili son anım bu olacaktı. Odadan çıkarken o yine bir şeyler mırıldandı ama hiçbir şey anlamadım. Geriye dönmeden kapıyı kapattım. Uzun ve rüyasız bir uykuydu uyudum. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandığımda Kalira çoktan hazırdı. Gözleri dinç, saçları uğurlaşmadan toplanmış, pelerini şimdiden omuzlarında. Soğuk bir sabah, sonbahar çok uzakta değil. Makyaj yapmak için zaman kaybetmedim. Bugün de şalımı başıma ve boynuma dolayıp peşimde gölge gibi beni izleyen Etra ile sessiz koridorları geçerek avluya çıktım. Merdivenlerin başından triyollarla kural gereği yapılması gereken kısa ve yorucu bir törenle, kısaca konsey başkanı ve Menippos ile de daha ritüel bir selamlaşma ile vedalaştım. Karşılıklı kutsamalar yapıldı ve Troya'ya doğru yapılacak yolcunun esen bir şekilde geçmesi için taşa kaşıksız saf şarap döküldü. Avlunun ötesinde Peloponnes'u yutan yoğun bir ses vardı. Sesimi boğuklaştırarak Menippos'a bugün de kendimi iyi hissetmediğimi ve odamdan çıkamayacağımı, her şeyle kendilerinin ilgilenmesini söyledim. Sabahın ilk ışıklarında şiş gözlerimi, tedirgin ve solgun tenimi, hastalığımın belirtileri sarmış olmalı ki bugün saygılı bir ses tonuyla bana cevap verdi. Peki efendim, o an yaptığım seçimin ne anlama geldiğini düşünmem ve anlamam gerekirdi. Menippos'un gri gözlerinin içinde onu okumam gerekirdi ama benim gözlerim yere eğikti ve ta odama varana kadar sessiz ama uzun adımlarla acele etmeden koridorları geçtim. Kallira nöbetçiye kraliçenin yorgun olduğunu ve dinlenmek istediğini anlatıyordu. Bu nedenle bugün öğle ve akşam yemeği istemiyordu. Böylece en azından bir günlük zaman kazanmış oluyorduk. Açık denize çıkmak için bunun yeterli olduğu ümit ediliyordu. Nasılsa kral olmadan Menippos'un yapacağı çok fazla şey yoktu. Kallira kapıların kanatlarını kapatır kapatmaz hareketlenme bir telaş hakim oldu. Pelerin, ayakkabılar ve bu zor durumda bile Paris'in beni güzel görmesi için gözüme bir sürme. Bavullar daha önceden gitmişti. Gece biterken Troyalı muhafızlar gelip almışlardı. Hiç kimsenin uyanık olmadığı bir saatte koyu renk pelerinlerin altına gizleyip bahçeye geçmişlerdi ve Kalira'nın talimatına uyarak kölelerin torbalarıyla beraber ağaçların altına, diğer bavulların yanına saklamışlardı. İçeride yolculuk için gerekli son birkaç şey olan deri bir sepetten başka bir şey kalmamıştı. Etra kalın yün pelerini çenesinin altına bağladı ve sabırsızca bana baktı, başımı salladı. Kalira başlığı kafasına geçirdi ve bahçeye çıkan kapıyı açtı. Önce yaşlı kadına yol verip bana bakmak için geri döndü. Ona ilerlemesini işaret ettim. Sırtındaki deri sepetiyle itaat etti. Yalnız kalınca hayatım boyunca benim olan odamı bakışlarımla kucakladım. Boş ve üzgün yatak, son kez örtülmüş beyaz ve kişiliksiz yatak örtüsü, duvarlara dizilmiş boş çekmeceler, diğer küçük odada yıkandığım tekne, dokuma tezgahım, çamaşır için birkaç konsol. Her süs eşyası özenle paketlenmiş, yolculuk için Troyalılara emanet edilmişti ve o odada gerçekten bana ait hiçbir şey kalmamıştı. Birkaç gün için misafir oldum ve arkamda hiçbir pişmanlık bırakmadan vedalaştım, bir yere benziyordu. Bütün hayatım boyunca baktığım ayna, çığlıklar içinde Teyasus düşlerimde gördüm, hayaletlerime göz yumduğum, Akilus'a sarıldığım ve sevmeden Menelos'la seviştiğim yatak. Ama bunların hepsi artık geride kalmıştı ve bu odaya baktıkça kalbimde buzdan başka bir şey saklı değildi. Tekrar dönüp arkama bakmadan başıma başlığı geçirdim ve çiğ altına bahçeye çıktım. Hava da aynı su gibi soğuktu. Dağların ötesindeki ışık ise pembe. Dondurucu bir şafak ve hala bizi Troya'ya götürecek doğru rüzgarın beklentisi. Sis zeytin dallarının kırık çentiklerine asılı kalarak dağılmıştı ve ben yamaçtan aşağı belki de ilk kez kaymadan kararlı bir şekilde inmeye başladım. Etrafıma bakmıyordum. Çünkü her bir ağaç vedalaşmayı hak ediyordu ve biliyordum ki az ileride benim seçimim ve bu soğuk sabahın anlamsız neşesi tarafından dışlanmış, burada kalacak olan hayaletim yürüyordu. Zeytinliği arkamızda bıraktık ve nehrin sığ bir yerini bulmadan önce Evratos'un kıyısına indik. Diğer zamanlarda tanıdığım o yeşil ışık yoktu ağaçların altında. Güneş henüz çok alçaktı ama gözlerime karşı kıyıya doğru kaldırdığında onu gördüm. Gözleri ve omuzlarına düşen ince telli saçları benim gibi olan yere oturmuş bir kız. Beyaz bir elbise giyiyordu, bana ne nefret ne de sevgiyle bakıyordu. Bakışlarında sadece huzurlu bir selam ve onun arkasında ağaçların ardında artık tanımadığım karanlık bir hayal. Elimi kaldırmak ve onlara da elveda demek istedim veya Kalira'yı çağırıp gözlerimi bu delilikten kaçırmayı. Ama hızla artan aydınlığın kuvvetli ışığında o görüntüler eriyip hemen kayboldu. Kalira, "Helen!" diye seslendi. Sesi hoş ve alçaktı. Ona geri dönelim deseydim beni takip ederdi ama o buzdan, ağaç tepelerinin ardından, gözlerimin seçtiği sarayın o gölgesinden uzaklaşmalıydım. Kalira elimi sıktı ve gülümsedi. Birlikte Etra'yı da yönlendirerek ağaçların altında yola çıktık. Çok geçmeden nehir arkamızda kayboldu. Sesi yaprakların hafif fışırtısına ve uyanmaya başlayan kuşların şarkılarına karıştı. Ağaçlar seyrekleşti. İnce çizgilerin ötesinde kır görünüyordu. Ani bir gürültü duyuldu ve Etra korkmuş bir hayvan gibi sıçradı. Kalirası beni hayretler içinde bırakarak kemerine sakladığı hançeri çekti. Buz gibi bakan gözleri hızla ağaçları taradı. Açık renk saçlarının altındaki kulakları dikkat kesilmişti. Kupkuru bir sesle attılar diye haber verdi ve önümüze geçti. Turuyorlar diye haber verdi ama sesi hala gergindi. Bir elimi omzuna koyarak önüne geçtim. 4 at ve 2 adam. İşlerinden biri Amptrian idi. Miğferini bile çıkarmamıştı. Prens Paris kafilenin geri kalanı ile seyahat ediyor. Bavullar sabah erkenden taşındı. Biz de kafileye yolda yetişeceğiz. Bana at binmeyi bildiğiniz söylendi. 4 nala gitmek üzere emir aldım. Başımı salladım. Yanındaki asker bize atları getirirken Amptrian kımıldamadı ama ben ata biner binmez yardım etmek için yanımdaydı. Bir fahişe olduğumu düşünüyorsun. Bunu fısıldayarak söylemiştim ama beni duydu. Açık renk gözleri şaşkın bir dalgınlıkla doldu. O anki neşeli halime onun onayı da gerekiyordu. Sert yüz hatlarında Trandros'un ifadesini buluyordum. Ama o benim babam değildi. Bir askerdi ve başını eğerek selam verdikten sonra başka bir şey eklememe izin vermeden atını mahmuzladı. 6. ayrımın sonu sayfa 108.